Ayrım 4. Cehennem Kapısı. Jack Higgins. Sayfa 40. 4. Bölüm. Şavas yorgundu ve çok fazla sigara içmekten boğazı acımıştı. Yeşil çuha masanın üstündeki tek bir ampulün sıcaklığında, alçak tavana doğru döne döne yükselen duman katmanlar halinde havayı kaplıyordu. Yarım düzine kadar adam katılıyordu oyuna. Şavas, Orsini, Carlo Arezzi, Michos'u, bir iki balıkçı teknesi sahibi ve polis şefi. Orsini pis kokulu Hollanda pürolarından birini daha yakarak iki marka daha sürdü ortaya. Şavas başını iki yana sallayarak elindekileri fırlattı. ''Benim için çok fazla Giulio.'' Ortalıkta genel bir mırıltı oluştu ve Giulio sırıtarak ortadakileri topladı. ''Blöf Paul, koca bir blöf. Bu oyunda önemli olan tek şey bu.'' Şavas iskambil oyunlarında çok kötü oluşunun nedeninin bu olup olmadığını düşündü. Ona göre bir eylem işin içindeki riskin dikkatle hesaplanmasına dayanan mantıklı gidişatın bir parçası olmalıydı. Çok uzun zamandır oynadığı büyük ölüm kalım oyununda bir insan nadiren birden fazla blöf yaparak hayatta kalabilirdi. Sandalyesini geri itip ayağa kalktı. ''Bu gecelik benden bu kadar Giulio, sabah rıhtımda görüşürüz.'' Orsini başıyla onayladı. ''Saat tam 7'de Paul. Belki sana o büyük şeyi alabiliriz.'' Şavas kapıyı açıp beyaza boyalı geçide çıkarken kartlar tekrar dağıtılmıştı bile. Saatin geç olmasına rağmen kulüpten yayılan müziği ve kaygısız kahkahaları duyabiliyordu. Askıdan eski denizci ceketini alarak üzerine geçirdi, yan kapıyı açtı. Zihninin berraklaşması için derin derin soluk alırken soğuk hava ciğerlerine işliyordu. İnce bir sis tabakası denizin üstünü kaplamış, tabudan gelen hafif müziğin dışında sessizlik yine her yere hakim olmuştu. Cebinde buruşuk bir sigara paketi bulup içinden bir tane çıkardı. Duvarda bir kibrit çakarak yüzünü bir an için aydınlattı. Bu arada karşı taraftaki dar aralıktan bir kadın çıktı, bir an duraksadıktan sonra yüksek topukları gecenin içinde yankılanarak mendireye doğru yürümeye başladı. Az sonra iki denizci tabunun kapısından çıkıp Şavas'ın önünden geçerek kadını takibe başladı. Şavas kendini garip bir biçimde bitkin hissederek duvara dayandı. Zaman zaman yalnızca oynadığı bu tehlikeli oyunun değil, hayatın kendisinin ne anlamı olduğunu düşünürdü. Karanlıkta gülümsedi. Gecenin üçü böyle bir şey düşünmek için çok uygun bir zamandı. Kadının çığlığını duyunca sigarasını sisin içine fırlatıp etrafı dinledi. Çığlığı bir kez daha duydu ama bu kez boğuktu. Mendireye doğru koşmaya başladı. Köşeyi dönünce iki denizcinin sokak lambasının altında kadını yere yatırmış olduklarını gördü. En yakındaki adam telaşla ona doğru dönünce Şavas yüzüne bir tekme indirip adamı sırt üstü fırlattı. Diğeri sağ elinde parlayan bir çelikle küfrederek üzerine atıldı. Şavas adamın siyah sakalını, alev alev yanan gözlerini ve sağ yanağındaki garip yarayı gördü. Şapkasını adamın suratına fırlatıp dizini hayalarına indirdi. Adam yerde kıvranıp nefes almaya çalışırken Şavas aradaki mesafeyi ölçüp kafasına bir tekme attı. Mendireğin aşağısındaki suda şiddetli bir şapırtı duyuldu. Kıyıya gidip baktığında birinci adamın deli gibi karanlığa doğru yüzdüğünü gördü. Adamın gözden kaybolduğunu gördükten sonra kadını aramak için döndü. Kadın bir kapı eşiğinde dikiliyordu. Şavas ona doğru döndü. ''İyi misiniz?'' ''Galiba'' diye cevap verdi kadın. Garip bir şekilde tanıdık bir sesle. Sonra gölgelerin arasından çıktı. Şavas'ın gözleri şaşkınlıkla irileşti. ''Francesca, ne işin var senin burada?'' Elbisesi boynundan beline kadar yırtılmıştı. Genç kadın yüzünde hafif bir gülümsemeyle elbisesini tutmaya çalışıyordu. ''Bir hafta önce elçiliğin terasında randevumuz vardı. Ne oldu?'' ''Beklenmedik bir şey, hayatımın hikayesi. Ama sen sabahın bu saatinden Matano'da ne arıyorsun?'' Kadın öne doğru sendeledi ve Şavas onu tam zamanında yakalayarak kısa bir an için göğsünde tuttu. Francesca belli belirsiz gülümsedi ona. ''Özür dilerim ama birden başımın döndüğünü hissettim.'' ''Yolun uzak mı?'' Francesca alnındaki bir tutam saçı çekti. ''Arabamı buralara yakın bir yere bırakmıştım ama sisle bütün sokaklar birbirine benziyor.'' ''Benimle otelime gelsen iyi olur.'' dedi Şavas hemen köşeyi dönünce. Ceketini çıkarıp genç kadının omuzlarına sardı. sana bir yatak verebilirim. Francesca kahkaha atarken bir an için elçilik balosunda tanıştığı o heyecan verici kadın olmuştu yeniden. Buna eminim. Şavas kolunu omzuna attı. Merak etme, bir gece için yeterince heyecan yaşadığını düşünüyorum. Arkalarındaki kaldırım taşlarına sürten ayak sesleri duydular. Şavas dönüp bakınca ikinci adamın ellerini parçalanmış yüzüne koymuş sisin içine doğru koştuğunu gördü. Şavas hızla onun peşinden gitti ama Francesca kolunu yakaladı. ''Bırak gitsin, bu işe polisin karışmasını istemiyorum.'' Şavas onun gergin ve endişeli yüzüne baktı. ''Eğer istediğin buysa?'' Burada anlamadığı garip bir şeyler oluyordu. Mendirek boyunca yürüyüp kıyıya doğru döndüler. Bütün liman kentleri gibi Matano'da nispeten sakindi ama genç ve güzel bir kadının gecenin üçünde sokaklarda gezip bir şey olmamasını bekleyeceği kadar da değildi. Kesin olan bir şey vardı. Francesca Minetti'nin orada bulunmak için çok güçlü bir nedeni olmalıydı. Otel bir köşede bulunan küçük beton bir binaydı. Girişin üstünde eski bir elektrikli tabelanın bulunduğu otel temiz ve ucuzdu. Yiyecekler de güzeldi. Otelin sahibi Orsini'nin arkadaşıydı. Adam başını ellerine dayamış masasında uyuyordu. Şavas onu uyandırmadan uzanıp anahtarını aldı. Lobiyi geçip dar merdivenlerden yukarı çıktılar. Beyaz badanalı bir koridorda ilerlediler. Sade bir şekilde döşenmiş odada pirinç bir karyola, bir lavabo ve eski bir dolap bulunuyordu. Otelin diğer her yeri gibi bu odanın duvarları da beyaz badanalıydı ve yerler güzelce cilalanmıştı. Francesca kapının eşiğinde durup bir eliyle elbisesini tek parça halinde tutmaya çalışırken onaylarcasına etrafına bakındı. ''Çok güzel, uzun zamandır burada mısın?'' ''Neredeyse bir hafta oluyor, bir yıldan uzun bir zamandır yaptığım ilk tatil.'' Dolabı açıp giysilerini karıştırdı ve sonunda koyun yününden siyah polo yakalı bir kazak buldu. ''Ben içecek bir şeyler getirirken sen bunu dene. Bir şeyler giysen iyi olacak gibi görünüyor.'' Genç kadın arkasını dönüp kazağı başından geçirirken Şavas köşedeki büfeye gitti. Bir şişe viski çıkarıp lavabodaki birkaç bardağı yıkadı. Döndüğünde Francesca yatağın kenarında durmuş kendisini seyrediyordu. Üzerindeki bol kazakla garip biçimde genç ve savunmasız görünüyordu. ''Düşmeden önce otur Tanrı aşkına.'' Balkona açılan sürgülü kapının yanında hasırdan bir koltuk vardı. Francesca bu koltuğa çöküp başını cama dayadı, karanlığa bakmaya başladı. Denizde bir sis düdüğü ürkütücü bir şekilde çalıyordu. Francesca ürperdi. ''Bence bu dünyadaki en yalnız ses olmalı.'' ''Thomas Wolfe tren düdüğünü tercih ediyordu.'' dedi Şavas viskiyi bardaklardan birine koyup Francesca'yı uzatırken. Francesca şaşırmıştı. ''Thomas Wolfe mu? O da kim?'' Şavas omuz silkti. ''Yalnızca bir yazar. Yalnızlığın ne olduğunu iyi bilen biri.'' Viskisinden bir yudum aldı. ''Kızlar gecenin bu saatinde deniz kenarında olmamalılar. Bunu biliyorsundur herhalde. Eğer ben gelmeseydim adamlar işini bitirdikten sonra kendini suda bulurdun.'' Francesca başını salladı. O tür bir saldırı değildi bu. Anlıyorum. Şavas biraz daha viski içip durumu düşündü. Bir işe yarar mı bilmiyorum ama iyi bir dinleyiciyimdir. Francesca bardağını iki eliyle tutup yüzünde sıkıntılı bir ifadeyle incelemeye başladı. Bu resmi bir şey mi? Örneğin bir büro operasyonu diye ekledi Şavas. Francesca telaşlı bir ifadeyle başını kaldırıp şiddetle iki yana salladı. ''Hayır, bu konuda hiçbir şey bilmiyorlar ve onlara hiçbir şey söylenmemeli. Bunun için bana söz vermelisin. Bu bir aile meselesi, oldukça özel bir konu.'' Francesca bardağını bırakıp ayağa kalktı. Odada huzursuzca dolaşmaya başladı. Ona doğru döndüğünde yüzünde gerçek bir acı ifadesi vardı. Sinirli bir hareketle saçlarını geriye itip güldü. ''Sorun şu ki ben hep içeride çalıştım, hiç sahaya çıkmadım.'' ''Böyle bir durumda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.'' Şavas sigara paketini çıkarıp bir tanesini dudaklarının arasına koyduktan sonra paketi ona fırlattı. ''Neden bana anlatmıyorsun? Sıkıntıdaki güzel kızlar için harika biriyimdir.'' Francesca paketi otomatik olarak yakalayıp hafifçe yüzünü asarak onu inceledi. Sonra başını yavaşça salladı. Pekala Paul, ama sana anlatacağım her şey gizli. Bunların hiçbirinin üstlerime iletilmesini istemiyorum. Başım büyük derde girebilir bu yüzden.
Kabul.
Francesca sandalyesine oturup paketten bir sigara aldı, çakmağa uzandı.
Benim hakkımda ne kadar şey biliyorsun Paul?
Şavas omuz silkti. Roma'da bizim için çalışıyorsun. Patronum senin en iyi adamlarımızdan biri olduğunu söyledi ve bu da benim için yeterli.
2 yıldır büro için çalışıyorum. Annem Arnavutluk doğumlu. Bu yüzden dili akıcı olarak konuşabiliyorum. Sanırım benimle ilgilenmelerinin birinci nedeni buydu. Geh şefinin kızıydı annem. Babam 1939'da İtalyan işgal ordusunda albaydı. Savaşın başında Western Desert'ta öldürüldü.
Annen hala hayatta mı?
5 yıl önce öldü. Enver Hoca ve komünistler idareyi ele aldıktan sonra Arnavutluğa hiç dönemedi. İki erkek kardeşi Kuzey Arnavutluk'taki krallığı destekleyen Legaliteri'nin üyesiydi. Savaş sırasında Abbas Kupi ile savaştılar. 1945'te Enver Hoca barış konferansı için dağlardan inmelerini istedi ve sonra da onları derhal idam ettirdi.
Yüzünde bir acı yoktu, hatta hiçbir duygu ifadesi göze çarpmıyordu. Yalnızca uzun zamandır hayatın bir gerçeği olan şeyin sakince kabullenilişi vardı.
Bu en azından neden bizim için çalışmayı istediğini açıklıyor.
Zor bir karar değildi. Yalnızca yaşlı bir amcam var. Bizi o büyüttü. Ve geçen yıla kadar erkek kardeşim Sorbonne'da politik ekonomi okuyordu.
Şimdi nerede?
Onu en son gördüğümde Kuzey Arnavutluk'ta sırtında makineli tüfek mermileriyle Buhene bataklığında çamurun içinde yüzü koyun yatıyordu.
Bir süre sessizlikten sonra Şavas dikkatle sordu.
Bu ne zamandı? 3 ay önce. O sırada izindeydim.
Bardağını kaldırdı. Bir tane daha alabilir miyim?
Francesca elini kaldırana kadar doldurmaya devam etti Şavas. Duygularını hala kontrol altında tutmayı başaran Francesca, içkisinden bir yudum alıp sözlerine devam etti.
Kısa bir süre önce sen de Arnavutluk'taydın. İşlerin nasıl olduğunu biliyorsun.
Şavas başıyla onayladı. Her zamanki kadar kötü.
Yolculukların sırasında hiç kilise gördün mü?
Hala çalışır durumda olan yalnızca 1-2 tane. Ama resmi parti politikasının her türde dini görüntüyü baskılamak olduğunu biliyorum.
İslam'ı neredeyse tamamen ezdiler dedi kuru bir sesle. Arnavutluk Ortodoks Kilisesi biraz daha iyi bir durumda. Çünkü başpiskoposu indirip yerine komünizme bağlı olan bir rahip getirdiler. En fazla zararı gören Roma Katolik Kilisesi oldu.
Tanıdık bir görüntü dedi Şavas. Komünizmin en fazla korktuğu örgüt o.
Tutuklanan 2 başpiskopos ve 4 piskopostan ikisi vuruldu. Diğeri kayıtlarda hapiste öldü olarak görünüyor. Kilisenin varlığı neredeyse bitti. Arnavutluk'ta ya da otoriteler öyle umuyor.
Benim de aynı izlenimi edindiğimi söylemeliyim.
Geçen yıl kuzeyde şaşırtıcı bir canlanma oldu. Başı Scutari'deki Fransiskan rahipleri çekiyor. Katolik olmayanlar bile oradaki kilisede toplanıyor. Bu Tiran'daki merkezi hükümeti çok endişelendirdi. Bu konuda bir şey yapmaya karar verdiler. Çok gösterişli bir şey.
Ne gibi?
Şehrin dışında Azize Scutari'ye adanmış ünlü bir tapınak ve şifalı suyu olduğuna inanılan küçük bir mağarası olan bir yer. Her zamanki sıradan şeyler. Haçlı seferlerinden beri hacıların uğrak yeri olmuş. Heykel, abanoz ve altın kaplı. Çok eski. Ona siyah Madonna diyorlar. Söylentiye göre onun mucizevi gücü sayesinde eski zamanlarda burayı egemenlikleri altına alan Osmanlı sultanları Hristiyanlığın ülkede yaşamasına izin vermişler.
Merkezi hükümet ne yapma niyetinde?
Tapınağı tahrip edip heykeli ele geçirmek ve Scutari meydanında halkın gözü önünde yakmak. Fransiskan rahipleri uyarıldı ve otoritelerin harekete geçeceği günde Madonna'yı kaçırmayı başardı.
Heykel şimdi nerede?
Buena bataklığında gölün dibinde kardeşimin teknesinde yatıyor.
Ne oldu?
Anlatması çok kolay. Omuz silkti. Kardeşim Marco Taranto'da yaşayan Arnavut göçmen topluluğu ile ilgileniyordu. İçlerinden biri Ramiz adında biri Arnavutluk'ta Tama'da yaşayan kuzeni aracılığıyla Madonna ile ilgili dedikoduyu ortalığa yaymış. Tama 10 mil içeride nehir üzerindeki bir kasabadır.
ve bu göçmen topluluğu gidip Madonna'yı almaya karar verdi.
Siyah Madonna sıradan bir heykel değildir Paul, dedi Francesca ciddi bir şekilde. Zorlu dünyada Arnavutluğun elinde kalan son umudu sembolize ediyor. İtalyan basınında heykelin İtalya'ya güvenli bir şekilde vardığı haberi çıkarsa, bunun her yerdeki Arnavutların morali üzerine muazzam bir psikolojik etki yapacağını düşünüyorlardı.
Ve sen de onlarla birlikte gittin öyle mi? Marco ile birlikte.
Kolay bir geçitti. Hem Arnavutluk donanması aşırı derecede zayıftır. Bu yüzden bataklığa girmek sorun değildi. Heykeli ilk gece önceden kararlaştırılmış bir noktadan aldık. Ne yazık ki ertesi sabah kaçarken bir devriye botuyla karşılaştık. Bir çatışma oldu ve tekne çok kötü zarar gördü. Gölde battı ve biz de küçük bota bindik. Günün büyük bir bölümünde bizi kovaladılar. Marco akşama doğru vuruldu. Cesedini orada bırakmak istemedim ama başka çaremiz yoktu. O gece geç saatlerde sahile vardık ve Ramiz küçük bir yelkenli çaldı. Bu şekilde geri dönebildik.
Peki bu Ramiz denen adam şimdi nerede?
Matano'da bir yerde. Dün beni Roma'dan arayıp sahildeki bir otelde buluşmamızı istedi. Tekneyi ele geçirmeyi başarmış.
Şavas yüzünde inanamadığını gösteren bir ifadeyle ona bakıyordu. Bana o lanet olası bataklığa geri dönme niyetinde olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun?
Genel fikir bu yönde.
Yani senin ve Ramiz'in fikri. Başını iki yana salladı. 5 dakika bile hayatta kalamazsınız.
Olabilir ama denemeye değer.
Şavas itiraz etmeye kalktı ama Francesca elini kaldırdı.
Hayatımın geri kalanını ben bu konuda bir şey yapabilecekken kardeşimin bir hiç uğruna öldüğünü düşünerek geçiremem. Minettiler gururlu bir ailedir. Paul, ölülerimizle ilgileniriz. Marco'nun ne yapacağını biliyorum ve şimdi bunu benim yapmam gerekiyor.
Lambanın ışığında soluk bir yüzle oturuyordu. Şavas onun ellerini tutup uzandı, yavaşça dudaklarından öptü. Teknenin battığı o gölün nerede olduğunu biliyor musun? Genç kadın hafifçe kaşlarını çatarak başını evet anlamında salladı.
Neden?
Şavas sırıttı. Senin kendi başına gitmene izin vereceğimi gerçekten düşünmedin değil mi?
Francesca'nın yüzünde tam bir şaşkınlık ifadesi vardı. Ama neden Paul? Hayatını benim için tehlikeye atman için bir tek iyi neden göster.
Diyelim ki sahilde tembellik etmekten canım sıkıldı. Bu Ramiz denen adam, onun adresini biliyor musun?
Francesca çantasından bir kağıt parçası çıkarıp uzattı.
Tamam haydi gidelim.
Ramiz'i görmeye mi?
Şavas başını iki yana salladı. O iş daha sonra. Şimdi iyi bir dostuma uğrayacağız. Böyle bir işte ihtiyacın olacak türde bir adam. Hiç tereddüdü olmayan, Arnavutluk sahilini avucunun içi gibi bilen ve Adriyatik'teki en hızlı tekneyi süren biri.
Francesca kapıda durup onun yüzünü inceledi. Gözlerinde bir parıltı, yanaklarında bir kırmızılık belirdi. Birdenbire yeniden kendinden emin görünmeye başlamıştı.
Her şey yolunda gidecek meleğim, sana söz veriyorum.
Francesca'nın elini yavaşça dudaklarına götürdü, sonra kapıyı açıp Francesca'yı yavaşça koridora çıkardı.
5. Bölüm. Odanın havası hala dumanlıydı ama oyuncular gitmişti. Lambanın ışığı altında Arnavutluk sahilinin Drin Körfezi bölgesine ait İngiliz amiralliği haritası masaya açılmıştı. Şavas ve Orsini haritaya doğru eğilmiş, Francesca yanlarına oturmuştu. Buena Nehri, Scutaria'da bugünlerde dedikleri haliyle Şikoder Gölü'nden sahile kadar iniyor, dedi Orsini.
Peki sahildeki bataklıkları ne diyorsun?
Francesca'nın dediği kadar kötüler mi?
Orsini başıyla onayladı. Berbat bir yer, dar kanallar, tuzlu su gölleri ve sıtma dolu bataklıklar labirentidir. Nereye bakacağını bilmiyorsan o tekneyi bir yıl boyunca arar ve hiçbir şey bulamazsın.
Orada yaşayan kimse var mı?
Birkaç balıkçı ve yabani kuş avcısı, daha çok gehler. Kızıllar o bölgede pek iş çıkaramadı. Bütün o bölge kaçak insanlar için bir tür sığınak olmuştur her zaman.
İyi biliyor musun orayı?
Orsini sırıttı.
Bu yıl oraya en az 6 defa gittiğimi söyleyebilirim. Penisilin, sülfonamit, silah, naylon taşıdım. Bir sürü para kazanmak mümkün ve Arnavutluk donanması bunu durdurmak için fazla bir şey yapamıyor.
Ama yine de riskli bir iş.
Amatörler için her şey risklidir. Orsini Francesca'ya döndü. Şu Ramiz hayatını kazanmak için ne yapıyor?
Ressamdır. Galiba en çok hafta sonu yelken açıyor.
Orsini tavana bakıp ellerini çaresizce iki yana açtı. Tanrım ne iş? Sizi güvenli bir şekilde İtalya'ya geri götürmüş olması bir mucize sinyora.
Kapı açıldı. Carlo elinde bir tepsiyle içeri girdi. Fincanları herkese dağıttı. Şavas sıcak kahvesini yudumlarken çatık kaşlarla haritaya baktı. Ana kanalı takip ettikten sonra Francesca'ya döndü.
Teknenin nerede battığını bildiğini söyledin değil mi? Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Bütün göller birbirine benziyor.
Marco batmadan hemen önce konumumuzu belirledi. Ben de ezberledim.
Orsini kağıt kalem uzattı. Francesca da hızla rakamları yazdı. Orsini yazılanları ciddi bir şekilde inceledikten sonra mevkiyi hesapladı. Merkez noktanın etrafına bir daire çizdi.
X noktayı gösteriyor.
Şavas orayı hızla inceledi. 5 mil kadar içeride. Tama denen yere 3 ya da 4 mil var. Orası nasıl bir yer?
Yıllar önce küçük canlı bir nehir limanıydı. Ama Arnavutluk ve uydu ülkeler arasındaki sıkıntılar başladığından beri durumu kötüleşti.
Orsini parmağını nehir boyunca sürdü.
Buena Arnavutluk ve Yugoslavya arasındaki sınırın bir parçasını oluşturuyor. Ama nehrin büyük bölümünün dibinde çökelti oluştu. Bu da demek oluyor ki Tama'ya içeri girebilmek için Halici ve Delta bölgesini çok iyi bilmek gerek.
Ama bizi oraya götürebilirsin değil mi?
Orsini Carlo'ya döndü. Ne düşünüyorsun?
Daha önce hiç sorun yaşamadık. Neden şimdi yaşayalım? Francesca usulca su testisi su yolunda kırılır dedi.
Orsini omuz silkti. Herkese son randevuyu ölüm verir. Onun isteğine bağlıdır.
Bu durumda geriye bir tek ücret konusu kalıyor dedi Şavaz.
O konuda bir sorun yok diye araya girdi Francesca hemen.
Signora lütfen.
Orsini onun elini tutup dudaklarına götürdü.
Bu işi istediğim için yapacağım. Başka bir nedenle değil.
Francesca gözyaşlarının eşiğindeydi ki Şavaz hemen söze karıştı.
Beni rahatsız eden tek şey Ramiz. Telefondakinin onun sesi olduğuna emin misin?
Francesca başıyla onayladı.
Kendisi Viore bölgesinden. Açık bir aksanları vardır. O olduğuna eminim.
Şavaz durumun Ramiz için çok iyi görünmediğini düşündü. Belli ki Sigurmi onları hiç zorluk çekmeden takip etmişti. Belki Marco Minetti'nin cesedini bulmuştu ya da daha büyük bir olasılıkla Arnavutluk'ta Madonna'yı teslim eden insanları ele geçirmişlerdi. Her insanın bir sınırı, acıya dayanma gücü vardı. O nokta bir kez aşıldıktan sonra çoğu insan ölmeden önce bildiği her şeyi söylerdi. Ve Arnavutların Madonna'nın izini sürmek için o kadar sıkıntıya katlanmaları çok doğaldı. Heykelin ortadan kaybolması politik açıdan büyük bir prestij kaybı anlamına gelmiş ve hala kendi bölgelerinde olması gerektiği inancı ise onu yeniden ele geçirmek için ilave bir güç vermiş olmalıydı.
Eğer telefonu açan gerçekten Ramiz idiyse buna zorlanmış olmalı ya da bu telefonu açtığı biliniyordu.
Francesca'nın otelde kendisine verdiği kağıt parçasını çıkardı.
Burayı biliyor musun?
Orsini başıyla onayladı.
Buradan uzak değil, fahişelerin bir saatliğine oda tutup kimsenin bir şey sormadığı ucuz otellerden.
Francesca'ya döndü. Bayanlara göre bir yer değil.
Francesca itiraz etmeye kalkınca Şavas hemen araya girdi. Julia haklı, senin ihtiyacın olan şey 8 saatlik sıkı bir uyku. Oteldeki odamı kullanabilirsin.
Carlo'ya döndü, oraya güvenle ulaşmasını sağla.
Şavas denizci gocuğunu giyerken Francesca ayağa kalktı.
Dikkatli olacak mısın?
Her zaman olmuyor muyum? Genç kadını hafifçe itti. Kendini odaya kilitleyip biraz uyu. Ben daha sonra gelirim.
Francesca peşinde Carlo ile isteksizce dışarı çıktı. Şavas geri döndüğünde Orsini'nin dudaklarında kocaman bir gülümseme vardı.
Ah, genç ve yakışıklı olmak yok mu?
Sen hiçbir zaman öyle değildin dedi Şavas, hadi gidelim.
Kaldırımda yürürlerken hala yağmur yağıyor, limanın demir korkuluklarında ince bir yağmur tabakası tomurcuklanıyordu. Sisin içinde yüzen eski betonarme evler gerçek dışı görünüyordu. Her sokak lambası karanlık dünyada sarı bir vaha gibiydi. Otel Tabu'dan 15 dakika uzaktaydı. tuğlanın üzerine sürülmüş sıvaları dökülen, birbirinden ayrı alçak binalardan oluşuyordu. Karanlık ve kasvetli bir lobiye girdiler. Tahta bankoda kimse yoktu. Orsini'nin ısrarla çaldığı zile cevap veren de olmalı.
''Sana oda numarasını verdi mi?''
Şavas başıyla onayladı. ''26.'' İtalyan bankonun arkasına geçip anahtarları inceledi.
''Anahtar burada değil, adam hala odasında olmalı.''
Sarsak tahta merdivenlerden birinci kata çıktılar. Yemek ve idrar kokularına eşlik eden nahoş bir küf kokusu vardı içeride. Odaların numaralarını kontrol ederek ilerlediler. Şavas müziğin ve tiz kahkahaların sesini duydu. Seslerin geldiği kapının önünde durdu. Orsini karşıdaki kapıya bakıp döndü.
''Burası.''
Kapı Orsini'nin bir dokunuşuyla açıldı. İçeri girip lambanın düğmesine uzandı. Bir şey olmadı. Bir kibrit çaktı. Şavas arkasından içeri girdi. Oda neredeyse bomboştu. Yerde bir paspas, demirden bir karyola ve bir lavabo vardı. Paspasın yanında bir sandalye yan yatmıştı. Şavas sandalyeyi almak için eğildiğinde kibrit Orsini'nin parmaklarını yakınca küfrederek kibriti yere attı. Şavas bir dizi üzerinde Orsini'nin bir kibrit daha yakmasını beklerken dizinin ıslandığını fark etti. Kibrit alev alınca elini kaldırdı. Parmakları yarı kurumuş kanla yapış yapış olmuştu.
''Ramiz buraya kadar.''
Odayı hızla incelediler ama hiçbir şey yoktu. Hatta bir bavul bile. Tekrar koridora çıktılar. Karşı odadan tiz bir kahkaha sesi yükseldi. Orsini sorarcasına tek kaşını havaya kaldırdı.
''Kaybedecek bir şey yok.'' dedi Şavas.
İri yarı İtalyan kapıya vurdu. İçeride ani bir sessizlik oldu. Sonra kadının sesi duyuldu.
''Daha sonra gel, meşgulüm.''
Orsini daha sert bir şekilde kapıyı çaldı. İçeride öfkeli bir hareket oldu ve kapı sert bir şekilde açıldı. Karşılarındaki kadın kızıl saçlı, ufak tefek bir şeydi. Üzerindeki naylon sabahlık cazibesini pek gizleyemiyordu. Orsini hemen tanıdı ve yüzündeki öfke ifadesi yerini bir anda gülümsemeye bıraktı.
''Hey, Giulio, uzun zaman oldu.''
''Çok uzun, Cara.'' dedi kadının yüzünü okşayarak. ''Her zamanki gibi iyi görünüyorsun.''
''Arkadaşım ve ben karşı odadaki adamla konuşacaktık ama içeride yok gibi.''
''Ah, o mu?'' dedi tiksintiyle. ''Bütün gün odasında otururduk. Kadınlara hiç vakit ayırmazdı.''
''Kör olmalı.'' dedi Orsini neşeyle.
''Daha önce onu arayan birkaç adam geldi. Başında bir bela vardı galiba. Dışarı baktığımda iki adam aralarını almış götürüyorlardı onu. Durumu pek iyi görünmüyordu.''
''Polisi aramayı düşünmedin mi?'' diye sordu Şavaz.
''Adamı assalar bile o lanet olası çavuşu buraya çağırmazdım.''
İçeriden öfkeli bir ses duyulunca kadın gülümsedi.
''Bazıları çok sabırsız oluyor.''
''Eminim öyledir.'' dedi Şavaz.
Kadın tekrar gülümsedi.
''Senden çok hoşlandım. Giulio, bir ara onu da getir, bir parti verelim.''
''Olabilir.'' dedi Orsini.
İçeriden sabırsız bir çığlık daha gelince kadın çaresizce kaşlarını kaldırarak kapıyı kapattı. Orsini ve Şavas aşağıya inip dışarı çıktılar. İtalyan puro yakmak için durup kibriti karanlığa fırlattı.
''Şimdi ne yapıyoruz?''
Şavas omuz silkti. ''Yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Bildiğim tek bir şey var. Biraz uyusam çok iyi olacak.'' Orsini başıyla onayladı.
''Oteline geri dön. Kızla kalıp uslu ol. Sabah bir şeyler ayarlarız.''
Şavas'ın omzuna hafif bir yumruk attı.
''Endişelenme Paul. Uzmanların elindesin.''
Dönüp sisin arasına karıştı. Şavas onu seyrederken yorgunluk bütün bedenini kaplamış gibiydi. Ayak sesleri yankılanarak kaldırımda yürürken bir köşede durdu, sigara aramaya başladı. Ellerindeki kibrit yanarken iğne keskinliğinde bir şey ceketini delerek omurgasına dokundu. Hafif bir ses, ''Lütfen kıpırdamayın Bay Şavas'' dedi. Uzman eller orada olmayan silahı ararken Şavas kıpırdamadan bekledi.
''Şimdi ileri doğru yürüyün ve etrafa bakmayın ve aynen size söyleneni yapın. Sizi öldürmek zorunda kalmak beni perişan eder.''
Ancak yürümeye başladıklarında Şavas sesin Arnavutça konuştuğunu fark etti. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 57.